21. ayrım.
11. bölüm. Rüyamda Ege'nin turkuaz rengi sularında yüzüyordum. Attığım her kulaç beni kıyıdan uzaklaştırıyordu. Sonsuza kadar yüzebilecek bir enerji hissediyordum. Gökyüzü ve deniz masmaviydi. Bir tek bulut bile yoktu. Güneş omuzlarımı yakıyordu. Su o kadar hoş bir biçimde sarıp sarmalıyordu ki beni her kulaçta hışırdayan ipeklere dokunur gibi oluyordum. Bir yandan da hayatımın en mutlu anı bu. Daha fazla mutlu olamam diye düşünüyordum. Neredeyse gövdemin ağırlığı kalmamıştı. Uçuyor gibiydim. O kadar süratlenmiştim ki karşıdaki adaya, Yunanistan'ın Kos Adası'na kadar yüzmem ancak birkaç dakikamı alırdı. Tam o sırada bacağıma değen bir şey hissettim. Bir şey beni ayak bileğimden kavramış, denizin derinliklerine doğru çekiyordu. Dev bir ahtapot olabileceğini düşündüm ama içimde hiç korku yoktu. Kendimi bıraktım. O güçlü şeyin beni deniz dibine doğru çekmesine izin verdim. Gözümün önünden rengarenk balıklar, ahtapotlar, yosunlar geçti. Sonunda ayaklarımı yere bastım. Deniz dibindeki kayaların arasındaydık. O zaman beni neyin buraya getirdiğine baktım ve anneannemi gördüm. Saçları suda dağılıyor, yüzünde muzip bir gülümsemeyle bana bakıyor, parmaklarını dudaklarına götürmüş sus işareti yapıyordu. Boynuna sarıldım, soğuk ve yapış yapıştı. Bu benim anneannem değil diye düşünürken uyandım. Saate baktım, 9'a geliyordu. Bugün tatil olduğu için çalışma günlerine ayarlı saatim çalmamıştı. Önümde koca bir gün olduğunu düşünerek keyifle gerindim. Şimdi güzel bir duş, sıkı bir kahvaltı, sonra alışveriş merkezlerinden birine gidip hala devam eden ucuzluktan kıyafet alma, belki orada bir öğle yemeği ve sonra hastaneye gidip Wagner'i alıp oteline getirme işlerine girişecektim. İşte yapacaklarım bunlardı ve üniversiteye gitmeyeceğim için çok memnundum. Hadi dedim kendi kendime, davran, enerjik ol, bugün önemli. Perdeyi açtığımda güneş gözlerimin içine doldu. Ne kadar şikayet edersek edelim, İstanbul böyleydi işte. Günlerce yağmurla, fırtınayla, soğukla insanın canını çıkarır, sonra bu kadar eziyet çektirdiğine pişman olmuş gibi bir bahar sevimliliğine bürünüverirdi. Kış aylarında yaz günleri yaşamak da bu şehrin özelliklerinden birisiydi. Bu tatil günü parlayan güneşi fırsat bilen yüz binlerce insan sokaklara dökülecekti bugün. Boğaz içinde, Marmara kıyılarında, Belgrad ormanlarında yürüyüşe çıkacak, binlercesi oltalarını denize sarkıtacak, bazıları dümbeleklerini alıp vapurlara binerek adalara gidecek, kimileri de alışveriş merkezlerinin lüks ve ışıltılı atmosferinde vitrin bakacaktı. Sinemalarla lokantalar da tıklım tıklım olacaktı. Akşamüstü deniz kıyısındaki lokantalardan midye tava ve balık kokuları yayılacak, İstanbullular neredeyse ayaklarını yıkayan ışıltılı boğaz sularını ve camilerin arkasından batan kızıl güneşi seyrederek buzlu rakılarını yudumlayacaklardı. İstanbul İstanbul'du işte. Zalim, tehlikeli ama bir o kadar da güzel. Profesörün söylediği gibi o hep sana ihanet eder ama sen yine de onu sevmeye devam edersin. Yahya Kemal bir şiirinde İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar diye soruyordu. Bunu profesöre çevirsem nasıl karşılardı acaba? Hiç kimseye aşık değildim ama yine de İstanbul'u seviyordum. Kerem'in odasına göz attım. Yeni müttefikim, sevgili oğlum melekler gibi uyuyordu. Tatil olduğu için uyandırmaya kıyamadım ve bu işi banyodan sonraya bıraktım. Değişmez bir kuraldır. Bu kadar güzel bir günü bozacak birisi mutlaka çıkar. Nitekim saat 10'da çalan kapı zili de oğlumla yaptığım güzel kahvaltıyı böldü. Oysa o sırada Kerem'e bir sürü saçma sapan casus hikayesi anlatıyor, benim de bu alanda bir kariyer yapmak üzere olduğumu, İngiliz hükümetinden teklif aldığımı, yetenekli oğlumu da uluslararası bir casus olarak yetiştireceğimi söylüyordum. Gelen Ahmet'ti. Hafta sonu için Kerem'i alacaktı. Aslında şaşırmamam gerekirdi. Çünkü anlaşmamız böyleydi ama çoğu hafta gelmediği için bugün gelmesine hem de bu kadar erken bir saate damlamasına bir anlam veremedim. Yüzündeki ürkek ifadeyle koridorda dikiliyor, birbirine yakın gözleriyle bana bakıyordu. Merhaba deyişinde bile sahte, bencil, kaypak bir hava vardı. Sürekli olarak iltifat edilmeyi, övülmeyi bekleyen bir yeni yetme kız gibiydi. Yakışıklılığına güvenerek iç yüzünü ve kaypak kişiliğini bilmeyen kadınlarla birlikte olur ama bunu sadece "bak ben ne kadar beğeniliyorum, kadınlar bana nasıl bayılıyor" duygusunu tatmin etmek için yapardı. Onu o kadar iyi tanımıştım ki hakkında kitap yazabilirdim. Sabahları bir saatten fazla banyoda kalıp süslenir, arada bir yakaladığım gibi hayran hayran kendini seyrederdi. Ama yaşı 50'ye yaklaştığı ve saçları iyice seyreldiği için büyük üzüntülere sürüklendiğini de görebiliyordum artık. Çünkü gençliğinde kendisini bir gün büyük eserler verecek bir filozof şair olduğuna inandırmıştı. Şarap kadehleri arasına gömülür, küçük kağıtlara saçma sapan şiirler yazardı. Sonra bana zorla okutur ya da yüksek sesle kendisi okurdu. Bunların değersiz olduğunu başından beri biliyordum elbette. Ama sesimi çıkarmaz, beğenmiş gibi yapardım. Ne var ki bununla yetinmez, her dizesine bir Dante şiiri muamelesi yapmamı beklerdi. Çevremdeki birçok kişide gördüğüm bir beğenilme ihtiyacı içindeydi. Bu yüzden de kendini över dururdu. Bunun sebebinin çocukluk travmalarının yarattığı özgüven eksikliği olduğunu düşünürdüm hep. Türk erkekleri önce annelerinden, babalarından dayak yiyerek yetişiyor, çocuk yaşta cinsel organlarının ucunun usturayla kesilmesiyle cinsel bir travmaya uğruyor, sonra okulda, askerde, maçta dayak yiyip duruyorlardı. Bu da özgüven diye bir şey bırakmıyordu onlarda. Çoğu saldırganlığı kendinden güçsüz olanı ezmeyi seçiyordu. Ahmet ise saldırgan bile olamayacak kadar korkaktı. İçeri girmeyi umarak bir sohbet girişiminde bulundu. ''Neler yapıyorsun bugünlerde bakalım?' ''Hiç'' dedim. ''Oğlumun okulu ve bu evin geçimi için para kazanmaya çalışıyorum.'' Sonra ''Kerem'' diye seslendim. ''Hadi hazırlan, baban seni aşağıda arabada bekleyecek.'' Tam kapıyı kaparken Ahmet'in yüzünü öne uzattığını gördüm. Son anda kaşlarını kaldırıp bir şeyler söylemek istedi ama geç olmuştu. Sözü neyse bunu ancak kahverengi sokak kapısına karşı söyleyebilirdi. Kerem hazırlanıp geldi. Çıkarken cebine 20 milyon lira koydum. Bunu babana gösterme. Bir şey istersen ona söyle alsın. Sen alma sakın. Gelecek hafta harcarsın dedim. Bir şey söylemeden çıkıp gitti. Ne bir teşekkür ne bir hoşça kal. Bizim tuhaf ailemiz böyleydi işte. Günlük programımı yaparken ihmal ettiğim bir şey vardı. Evi biraz derleyip toplamam gerekiyordu. Haftada bir Elmas Hanım gelip evi temizliyordu. Ama tek gün yetmiyordu elbette. Bir haftada ev yine karmakarışık hale geliyordu. Önce Kerem'in odasından başladım. Oraya buraya attığı tişörtleri, pantolonları, donları topladım. Kimini banyodaki çamaşır sepetine attım, kimilerini katlayıp dolabına yerleştirdim. Yatağını yaparken çarşaftaki lekeler gözüme ilişti. Bunların ne olduğunu biliyordum elbette. Hayal gücü internetteki onca cinsel fanteziyle pompalanan ergenlik çağında bir çocuğun normal bir fonksiyonuydu. Ama yine de iğrendim. Dokunmamaya çalışarak kirli çarşafı çamaşır sepetine attım. Aslında babasının oğluyla bu konuyu konuşması gerekirdi. Ama nerede? Ben anne olarak konuşamazdım. Mümkün değildi. Eve biraz çeki düzen verip kalan işleri Elmas Hanım'a bıraktıktan sonra giyindim. Yakındaki büyük alışveriş merkezine kadar yürüdüm. Artık böyle yerlere kısaca AVM diyorlardı. İçerisi şık, aydınlık ve sıcaktı. Daha öyle olmamasına rağmen tıklım tıklım da kalabalıktı. Starbucks'ta kahve içen gençleri görünce imrendim. Ve sanki o badem aromalı kahveyi içmek onların kaygısız neşesini bana da bulaştıracakmış gibi bir duyguya kapıldım. Son zamanlarda iyice değişen gençliği gözledim. Giyimleri, davranışları, kızların güveni bizim zamanımızdan çok farklıydı. Kimi sıkı bir siyah tayt üstüne kısa kazak ve deri ceket giymişti. Bunların da modaları olduğunu, öğrenci kızların kendilerine Tiki, Jonjon, Emo diye isimler takarak gruplaştıklarını biliyordum. Ne olursa olsun artık profesörün zamanındaki Türkiye değildi burası. Dünyadaki metropollerden herhangi biriydi. Kahveden sonra vitrinlere baka baka dolaştım. Çalıştığım için değişik giysilere ihtiyacım vardı ve ben bunları ucuzluktan almaya özen gösteriyordum. O kadar alışmıştım ki buna, artık normal fiyattan hiçbir şey alamıyordum. Çünkü nasıl olsa bir iki ay sonra dörtte bir fiyatına düşecek diye düşünüyordum. Hele böyle yılbaşı geçmiş ve kıştan da çıkmak üzereyken bütün mağazalar ikinci, üçüncü indirimlerini yapmış oluyorlardı. Nasıl olsa seçilen seçilmişti ve geri kalan malları yer işgal etmesin diye neredeyse bedava verecek hale gelmişlerdi. 38 beden giydiğim için kendime uygun bir şeyler bulmam zor değildi. Öyle de oldu. Gittiğim her mağazada çalışanlar neredeyse dükkandaki her şeyi vermek için çırpındılar. Bir de bunları kredi kartıyla taksitlendirmek adeti çıkmıştı. Bazen 12 taksit bile yapıyorlardı. Kendime birkaç etek, bir cin, bir de her gün rahatlıkla kullanabileceğim türden iki ceket aldım. Hepsi de çok ucuzlamıştı ve 12 taksit yapınca ay başına beni rahatsız edecek bir miktar düşmüyordu. O sırada gözüm çok hoş bir kaşkola takıldı. Pek rastlanmayacak lila rengi bir erkek kaşkoluydu bu. Fiyatı çok düşmüştü. Onu da alıp bir hediye paketi yaptırdım. Sonra kitapçıya girdim. Artık her AVM'de bulunan dev kitapçılardan birini. Burada İngilizce kitaplar bile satılıyordu. Ama yeni çıkan Türkçe kitap o kadar çoktu ki bunları dil okumak, izlemek bile imkansızdı. O sırada aklıma bir şey geldi. Acaba İstanbul'a gelen Alman profesörlerle ilgili bir kitap bulabilir miydim? Bu soruyu kitap raflarını düzelten beyaz kazaklı bir kıza sordum. Beni bilgisayarın başına götürdü. "Yazar ya da kitap adı biliyor musunuz?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedim. "Sadece bu konuda kitap var mı?" diye soruyorum. "Böyle bulman biraz zor," dedim. Ama canla başla aramaya devam etti. Bir süre sonra "Galiba bir kitap buldum," dedi. "Benimle gelin." Onu izledim ve araştırma, tarih, inceleme yazan bölüme gittik. Genç kız raflara biraz göz gezdirdikten sonra "Tamam," dedi. "İşte bu." Elime bir kitap tutuşturdu. Pembe kapaklı, kalın bir kitaptı. Kapağında şunlar yazıyordu. Anılarım: Kaiser dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk ülkesi, Ernst E. Hirsch. Kitap Fatma Supi tarafından çevrilmiş, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu tarafından basılmıştı. Bunu bulunca nasıl sevindiğimi anlatamam. Çünkü Profesör Hirsch'ün adını ve önemini biliyordum artık. Geçen hafta bu isim bana hiçbir şey ifade etmezdi. Ama şimdi epey bilgi sahibi olmuştum. Kasaya kitabın ücretini ödedim. Bilgi ne garip bir şeydi. Şişede hapsedilmiş bir cin gibi yıllarca duruyor, senin gelip kapağını açacağın günü bekliyordu. Benim hayatımda duymadığım bu konuda kimler ne çalışmalar yapmıştı kim bilir. Belki de Türkiye'deki Alman Yahudi bilim insanları konusuna ömrünü adayanlar bile vardı. Mesela Fatma Supi, 390 sayfalık bu kitabı kim bilir ne kadar emek harcayarak çevirmişti. Kitapçıdaki şık kahveye oturdum, bir çay söyledim. Sonra heyecanla kitabın arka kapağını okudum. Şunlar yazıyordu: Profesör Hirsch 1933 yılında Almanya'dan ayrılarak 1933-1943 yılları arasında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde, 1943-1952 yıllarında da Ankara Hukuk Fakültesi'nde davetli öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Anılarımda yer alan Weimar Cumhuriyeti'nin çöküş yılları, Hitler'in iktidara gelişi ve hukukçuların tutumu, Atatürk Türkiye'sinin ilk 30 yılıyla ilgili görüşler ve gözlemler, hukukçu olsun olmasın yakın tarihle toplum ve siyaset hayatıyla ilgilenen herkesin ilgisini çekecektir. Elinizdeki kitabın bir başka özelliği de üniversite hayatımızın nereden nereye geldiğini öğrenmek isteyenler açısından önemli bir başvuru kaynağı olmasıdır. Kitabın ilk sayfalarında profesörün tam sayfa resmi vardı. Bize değil yana doğru bakan, elini bir şey hatırlamaya çalışır gibi başına götürmüş, kır saçları hafifçe dökülmüş, gözlüklü, koyu renk giysili, kravatlı bir yaşlı adam. Resmin altında "Zaman sınırlarını aşan bir hayat" yazıyordu. Hirsch 1902'de doğup 1985'te ölmüştü. Demek ki Wagner'den epey yaşlıydı. Hemen kitabın arkasındaki zengin dizini karıştırıp Maximilian Wagner adının olup olmadığına baktım. Yoktu. Hirsch kitabın başlangıcına Goethe'nin bir şiirini almıştı. "Geçer gider yeryüzünde en güzel nimetler bile. Zaman sınırlarını aşan düşüncelerimizle yaptığımız etki düşünenlere bir tek o vardır. O kalır sonsuzluğa." İlk bölümün başlığı "Geldiğin yeri unutma sakın"dı. Ve Hirsch çocukluğunu anlatıyordu. Buraları geçip Hitler yıllarını bulmaya çalıştım. Bu sırada kahvem ve sandviçim gelmişti. Sayfaları biraz karıştırdıktan sonra aradığım bölümü buldum. Profesörün anlattığı her şey birkaç gündür okuduklarıma uyuyordu. Hitler'in parlamentodan yetki yasasını çıkararak sınırsız bir güce eriştikten sonra olanlar ve bunların Profesör Hirsch'ü ne kadar derinden yaraladığı sayfalara yansımıştı. Bunu şöyle anlatıyordu: NSDAP, yani bir devlet merceği değil de parti, 1 Nisan 1933 tarihinde Yahudi dükkanlarını, esnafı, avukatları, doktorları ve benzeri boykot etmek çağrısı yaptı. "Almanlar, kendinizi sakının, Yahudilerden alışveriş yapmayın," yazılıydı pankartlarda. Bunları boykota uğrayanlar bizzat kendi dükkanlarının cam mekanlarına, iş yerlerinin, muayenehanelerinin girişine tehdit altında asmaya zorlanıyordu. İşte terör böyle başladı. Terörü daha da etkili kılan, boykot edilen dükkanların önüne SA gruplarından nöbetçiler dikilmesi ve halkı bu dükkanlara girmekten alıkoymasıydı. Tek tük istisna dışında Alman halkı bu şekilde terörize edilmeye izin verdi ve medeni cesaret gösteremedi. 1938 Kasım ayındaki Kristal Gecesi değil, 1 Nisan 1933'teki Yahudi boykotu günü, asıl Alman utanç günüdür. Asıl bugün Alman halkının NSDAP'nin keyifliliğine karşı koymadaki zaafını ortaya çıkarmış ve Nazilerin daha da keyfi önlemler geliştirme cüretini artırmıştır. Nazi Almanyası'na o kadar dalmışım ki çantamda çalmakta olan telefonu neden sonra duydum. Yandaki sandalyeye koyduğum çantayı açıp içindeki onca şey arasında telefonumu bulana kadar zil sesi kesildi. Bakınca Filiz'in aramış olduğunu gördüm. Hemen tuşa bastım. Affedersin, duymamışım dedim. Profesörü kaçta alayım? Ben de onun için aramıştım dedi. Bizim doktorlar adam hastaneye yatmışken bir de check-up yapalım dediler. Sonuçlar bugün akşamüstü çıkacak. İstersen o saatlerde gel. Tamam dedim. Saat 6'da gelirim. Sonra İlyas'ı arayıp beni 5'te evden alabilir misin dedim. Hastaneye gideceğiz. Tamam efendim dedi. İlyas, kemanı bulabildin mi diye sordum. Hayır efendim dedi. Niye, Süleyman'a sormadın mı? Sordum, arabada olmadığını söyledi. Peki sağ ol dedim. Telefonu kapattım. Bir dert daha çıkmıştı başıma. Ya kemanı o kargaşada kumsalda bırakmıştık ya da Süleyman yalan söylüyordu. Profesörü arabaya doğru sürüklerken elinden kemanı almaya çalıştığıma ama bunu başaramadığıma emindim. Çok sıkı tutuyordu ve keman onun elindeydi. Belki kutusu orada kalmıştı ama keman profesörün elindeydi. Adamı güç bela arabaya sokarken kemanı ne yaptığımızı hatırlayamıyordum. Büyük bir ihtimalle onu da arabaya koymuştum. Kumlara fırlatacak halim yoktu ya. AVM'den çıkıp yine eve kadar yürüdüm. Caddeler daha da kalabalıklaşmıştı. Eve gelince soyundum ve yatağa girip Hirsch'ün satırlarını okumaya devam ettim. Saat 4'e kadar okudum. Şu önemli cümleler durumu tam olarak anlatmaya yetiyordu. Hitler'in seçmenlerin yarısını kazandığı bir olgu olarak karşımızdaydı. Her türlü telkin ve demagoji aracılığıyla, rüşvetle, yozlaştırmayla, geleneksel her türlü değer ölçüsünü ayaklar altına alıp çiğneyerek, tahrip ederek ve yeni bir takım değerler ortaya atarak halkı ihval ettiler. Ama 1933'ten önceki basının büyük kısmının seviyesizliğine tanık olan, siyasi mücadele üslubundaki kabalaşmayı izleyen herkes, iktidarı anayasal yoldan ele geçirmenin, gerçekte bir hükümet darbesini dış görünüşte meşrulaştırmaya çalışan bir kılıf olduğunu kavrayabilirdi. Kitabı kapatıp bir an düşündüm. Yüksek enflasyonun, kırılan milli gururun ve yüksek işsizliğin bedeli bu olmuştu işte. 50 milyon ölü. Sonra bizdeki 6-7 Eylül olayları aklıma geldi. Sanki daha yeni yaşanmış gibi birden ürperdim. Nazilerin Yahudilerden alışveriş yapmayın diyerek dükkanları ve evleri işaretlemeleri gibi Beyoğlu'ndaki işaretlemeler. Biz ucuz atlatmıştık. İnsanların kendi milletini veya kendi inancını diğerlerinden daha üstün görmesi ne korkunç olaylara ne büyük acılara neden oluyordu bu dünyada. Birazdan kalkıp bu önemli akşam için hazırlanmalıyım diye düşündüm. O sabah aldığım siyah ceketi ve ekoseti giyecektim. İçine de beyaz bir ipek bluz. Biraz daha oyalanmak için yatakta sağa sola bakınırken başucumdaki komodinde duran kağıtları gördüm. Geçen gün Kerem'den hakkında bilgi toplamasını istediğim şu gemiyle ilgili sayfaları buraya bırakmıştım. Uzanıp aldım. İlk sayfasındaki o ilginç başlığı görünce bunları okumayı nasıl unuttuğuma şaştım. Çok merak ediyordum oysa. Gizli. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü sayı 55.912-S Taksim 13 Eylül 1941. 4 Eylül 1941 tarihli isteğiniz üzerine bugüne değin Struma'yla gitmek üzere kayıtlarını yaptırmış ve bundan sonra da yaptıracak olanlara bütün göçmenlik işlemlerini bitirdikten sonra gitmeleri için izin verileceğini bildiririz. Bu arada gitmek için kayıtlarını yaptırmış olan ve çalışma kamplarında bulunan Yahudilerin de ülkeden ayrılmalarının sağlanabilmesi için bir listesini vermeniz gerekmektedir. Evet, geminin adı Struma'ymış. Kerem oldukça dağınık bir şekilde, hatta bazen hiç ilgisi olmayan konuları da araya katarak sayfalar dolusu bilgi derlemişti. bu bilgilerin onun için pek bir şey ifade etmediği belli oluyordu. Aralarında herhangi bir ilgi kurulamayacak çeşitli tarihsel bilgiler, yazışmalar, bazı kitaplardan alıntılar rastgele bir şekilde alt alta dizilmişti. Önceden okumuş olduğum bazı kitaplar ve eski bilgilerim aklıma geldi. Elimdeki kağıtlarda yazanlardan bazılarını anlamaya başladım. Anlaşılan Yahudiler Romanya'da Naziler tarafından kitleler halinde öldürülürken, yakılırken, kasap çengellerine asılırken bir yandan da rüşvet çarkları dönüyordu. Birilerinin aracılığı ve ödenen paralar sonunda bazı kurbanların kurtulmasına izin veriliyordu. Ama nasıl kurtulacaklardı? Hangi yola gideceklerdi? Struma gemisi işte bu konuyla ilgiliydi. Kerem'in hazırladığı sayfalardan 1941'in Eylül ayından itibaren Romanya'daki gazetelerde Struma ile ilgili peş peşe ilanlar yayımlandığını öğrendim. Romanya'dan Filistin'e yolcu götürmek üzere bilet satıyorlardı. Ancak Panama bandıralı bu geminin ilanlarında birçok kandırmaca vardı. İlanlarda kullanılan fotoğraflar bile başka gemilere aitti. Üstelik $1000 gibi çok yüksek bir fiyata satılıyordu biletler. Demek ki satılan sadece bir yolculuğun gemi bileti değildi. Aynı zamanda Nazi zulmünden kurtulmak isteyen insanlara yalancı bir umut da satılıyordu. O dönemin koşulları göz önüne alınınca bu gemiye binmek için ne kadar büyük bir talep oluştuğunu anlamak zor değildi. Bilet alan yüzlerce yolcu hayvan taşımacılığında kullanılan vagonlarla Bükreş'ten Köstence'ye götürüldü. Orada birkaç gün aç susuz bekletildiler. Gümrükte eşyalarına el konuldu. Belgeler istihbarat örgütleri sayesinde Londra'nın bu gelişmeleri dikkatle izlediğini gösteriyordu. Ankara hükümetinden geminin boğazlardan geçişine izin verilmemesini talep ettikleri de kesindi. Yani zavallı yolcular daha gemiye binmeden kaderleri yazılmaya başlanmıştı. Sonunda içlerinde hamile kadınlar, bebekler, çocuklar da bulunan 769 yolcu gemiye bindi. Transatlantik diye tanıtılan geminin Tuna Nehri'nde hayvan taşıyan bir şlep olduğunu ancak o zaman gördüler. Struma, Köstence'de üstün körü bir tadilattan geçirilmiş, ambarlarına portakal sandıklarından ranzalar yapılmıştı. Hiç kimse bu geminin bu kadar kalabalık bir yolcuyla açık denize çıkabileceğine inanmıyordu. En fazla 250 kişinin seyahat edebileceği bir deniz aracıydı bu. Bu yüzden sefer izni alabilmek için yetkililere büyük rüşvetler ödendi. Struma, Köstence Limanı'ndan ayrılırken birçok kişi el sallıyordu. Bunlardan bazıları yeterli para bulamadığı için kendi orada kalan ve çocuğuna, eşine veda eden insanlardı. Kimileri sağlayabildikleri para ancak çocukları için yeterli olduğundan onları olsun kurtarmak umuduyla çocuklarını Struma'daki tanıdıklarına emanet etmişlerdi. Bu nedenle gemide annesi babası yanında olmayan çok çocuk vardı. Karadeniz'de İstanbul Boğazı'na doğru ilerleyen gemi çeşitli sorunlar yaşadı. Defalarca arıza yaptı. Sonunda motorları tamamen çalışamaz duruma geldi. Ve bir Türk römorkörünce çekilip 16 Aralık 1941 gecesi İstanbul'a getirildi. Gemi İstanbul'a vardığında artık gemilikten çıkmıştı. Yüzen bir tabuta dönüşmüştü. Romanya geminin geri dönmesini istemiyordu. Türk yetkililerse yolcuların karaya çıkmasına izin vermiyordu. Çünkü mevcut yasalara göre sadece gidecekleri ülkeden vize almış olan yolcular Türk topraklarından transit geçiş izni alabilir ve Türkiye'de geçici süre konaklayabilirdi. O sıralarda Filistin'de İngiliz manda yönetimi vardı. Onların izni ve vizesi olmadan Struma'dan yolcuların inmesi olanaksızdı. Türk dışişleri yetkilileri Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Adrian Nuttall Hugesen'den yolcuların Filistin'e giriş vizesi alabileceklerine dair bir güvence istediler. Böylece en azından gemi onarılana kadar yolculara karaya çıkış izni vermeye istekli görünüyorlardı. Ancak İngilizler herhangi bir güvence vermeyi reddetti. Araya giren uluslararası kurumlara rağmen İngiliz hükümeti Filistin'deki İngiliz Yüksek Komiserine gönderdiği telgrafta geminin Filistin'e varmasının her ne pahasına olursa olsun engellenmesini istedi. Bunun üzerine Filistin'deki İngiliz Yüksek Komiserliği en uygun çözümün geminin Türk yetkililer tarafından geriye Karadeniz'e gönderilmesi olduğunu belirtti. Koloniler Bakanı Lord Moyne, bu insanların kaçışının başka Yahudilerin gemilerle kaçışını cesaretlendirerek çok acı bir etki yapacağından yakındı. Böylece motorları iflas etmiş, jeneratörü çalışmayan Struma, İstanbul açıklarında kaderine terk edilmiş oldu. Birden fırlayıp kalktım. Geç kalmak üzereydim. İçinde dağınık bilgilerin toplandığı bu kağıtlara kendimi kaptırmıştım. Aceleyle ekos etiğime ve beyaz ipek bluzuma uzandım.